En düşük emekli aylığı asgari ücrete denklenir ve asgari ücrete de bir zam yapılır yıl ortasında. Ondan sonra da hazinenin temel öğütünü konuşmaya başlarız. Faiz artırımının boyutu hiç önemli değil. Eğer böyle bir karar verirse Merkez Bankası, Mehmet Şimşek'in görevden alınacağı söylentisi ortadan kalkar. Bence psikolojik açıdan çok büyük fayda sağlar, durdurur dövizdeki çalkantı. Ya ben 6 ay Berat Bey'in reklamını yaptım. Ben öldürdüm kendimi. Bütün itibarımı sıfırladım. Karşılığında bu
çok angaj oldunuz çok.
Çok angaj. Şimdi de Mehmet Şimşek angajı. Bakalım sen başımıza ne gelecek.
Atiye Bey nasılsınız?
Tedirginim. Panik atakları yaşıyorum. Akşama kadar YouTube'da seçim analizleri izliyorum. CHP bütün ülkede tulum çıkartıyor.
Eğer bu Sözcü TV, Halk TV mi diyorsunuz?
Tabii oturup Ülke TV seyredecek halim yok. O da kaliteli bir yayın organımızdı bu arada. Beklentileri yükselttiği için 31 Mart gecesi başıma gelecekleri de biliyorum. Yorganın altına saklanıp baş parmağımı yiyeceğim bir hafta.
Çok geçmişte değil zaten, yakın zamanda yaşadık onu.
Yani 20 yıldır yaşıyoruz. Az çok işte 2015 Kasım seçimleri çok kötü olmuştu özellikle.
Sizin bu seçim hayal kırıklığınızın ne zaman başladı? Yani mesela 2007'de 2000 kaçta oldu ya? Çok 8'de oldu sanırım. 2008'de vardı, 2007'de vardı, 2003. O kadar da böyle bekliyor muydunuz AK Parti'nin zaferini yoksa?
Yok, bekleniyordu o zaman.
Ne zamandan beri şaşırıyorsunuz?
Ya 2014'tü. Bu işte FETÖ teypleri falan çıktı. Ha. Buna rağmen yerel seçimlerde hiçbir sonuç elde etmedi bu. Yani FETÖ bu kadar güçlüyse ve herkesin bildiği
2014 şey, seçimleri.
2014 yerel seçimleri. Şeyde çok büyük tabii ki Cumhurbaşkanlığı bu referandumunda. Çünkü orada da anketler, işte en son meşhur bu Habertürk'ün isim vermeden yayınladığı anket falan kaybetmesi bekleniyordu. Böyle devam etti yani.
Seçim konuşacağız. Seçimden önce 3 yayınımız kaldı. Seçim atmosferi artık pek giydiğimi söylemez ama ne olursa olsun kısa bir süre kaldı. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu üzerinde tartışacağız daha çok. Herkesin merak ettiği sonuç o zaten. Bir seçimin sosyal soracağım. Bazı gülümseten anlarda yaşıyoruz seçimle ilgili. Ondan soracağım. Ekonomide hava bozulmaya başladı. Fitch hayat öpücüğü verdi Mehmet Şimşek'e. Faiz artışı artık kesinleşti gibi kamuoyunda, piyasada. Ama Nisan mı, Mart mı? Tüm bu senaryo size soracağım. Bir de tabii ki benim bu hafta kısa sorularım var size. Onların hepsini konuşacağız. İstiyorsanız önce ekonomiye başlayalım. Ekonomik analizine de olsa. Atiye Bey, sponsorumuz Nadir Gold. Öncelikle kendisine teşekkür ederiz.
Valla evet, ben de Nadir Gold'a ve bizim gibi içerik üreticilerine destek veren firmalara teşekkür ediyorum. Nadir Gold, Türkiye'de çok sevilen bir yatırım aracı olan altını modern çağa taşıyor. Evinize kadar getiriyor. Belli bir miktara kadar. Gümüşte bayağı var da altında...
Söyleyememe istiyorsanız.
Söyle evet, çünkü ben rakamlarda çok kötüyüm.
Her bütçe uygun 1 ila 1000 gram arasında altını arım satımı yapabiliyorsunuz. Gümüş yatırım yapmak isterseniz de 50 gramdan 15 kuruya kadar sigortalı ve ücretsiz kargo.
Şimdi sigortalı çok önemli. Ücretsiz kargo da önemli tabii. Güzel bir hizmet ama yani ben şahsen eşim ve ben bazen nadiren altın almaya gittiğimizde biz fiziksel altın bankalara pek emanet etmiyoruz. Hep bir çalınacak ya da düşüreceğiz. Kardeşim çalınır yani, Türkiye çalın. Burası. Buna çare buluyorlar. Sigortalı sertifika verebiliyorlar. İşte bunlar yani modern altın yatırımının gereksinimleri. Dolayısıyla izleyicilerimizden Nadir Gold'a, altın alışverişlerinden Nadir Gold'a bir şans vermelerini rica ederim.
Tüm bu işlemleri nadirgold.com'dan yapabiliyorlar. Daha fazla bilgi de Atiye Bey'in işaret ettiği gibi aşağıda mobil ve web sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Herkese davet ederim. Uygulamaya diyelim ve yayınımıza geçelim. Piyasada bir tedirginlik oluştu, dalgalanma oluştu. Bunu Mehmet Şimşek de kabul etti zaten. Hem döviz piyasasında, faiz piyasasında hepsinde bir eskiyi anımsatan hem gerilimle hem de bazı işte Merkez Bankası'nın eskiye yönelik adımlar oldu. Ne diyorsunuz? Neden yaşadık bunları? Hala içinde miyiz? Ondan sonra faizi soracağım size.
Açıkçası yaşanması beni şaşırtmadı. Zamanlaması şaşırttı. Bu olacaktı. Yani Merkez Bankası inatla ben yeteri kadar faiz arttırdım, İşte zamanında etkisini göreceğiz diyor. Bu gerçeklerin çok ötesinde. Kimse Merkez Bankası'nın hedeflerine inanmıyor. Dolayısıyla resmi enflasyona bile TL mevduat faizi mağlup oluyor. İnsanlar da keriz değil. Bir şey daha var. Yani TÜİK'in ne kadar hata yaptığını falan uzun uzun anlatmayacağım ama dünyanın her yerinde bir kişi senin enflasyon beklentinde dese muhtemelen şöyle yapar. Kira, işte yakıt giderleri, elektrik ve araba, ikincisi de gıda. Bunların üçü de çok daha ortalamanın üstünde artıyor. Dolayısıyla sıradan bir Moody TL'ye güvenmiyor. ve Merkez Bankası rezervleri sürekli düştüğü için de ona bak yani boşuna dolara geçme çünkü ben senin canını yakacağım da diyemiyorsun. Ama niye aniden oldu onu anlayamadım. Bugün Murat Yetkin'in bir takım ipuçları var. Mehmet Şimşek'in seçimden sonra görevden alınacağı söylentileri yaygınmış. Bana ulaşmadı ancak o bir yabancı yatırımcıyla görüşmüş. Ben de görüşüyorum bir sürüsüyle. Hepsinde aynı soru var. Yani Mehmet Şimşek gidecek mi sorularını soruyorlar. Bu tabii ki programın sonu olur. Çünkü o kalibrede bir uzmanımız yok. Ha, çok Mehmet Şimşek eleştiriliyor da elindekinin en iyisi bu.
Programın sonu olur. Ekonominin sonu olur mu? Türkiye ekonomisi.
Ekonomi yazı çıkartır.
Ha, her türlü çıkartır. Evet.
Ama kışın çok zorlanırız. Yani global koşullar. Hani petrol 40 dolara düşerse filan idare ederiz de. Bu idare yani şey değil. Allah göstermesin. Belki çok kötü bir örnek de artık. Yani hasta kanser, kurtuluşu da yok. Acısını azaltmaya çalışıyorsun ve Türkiye batar. Çok eşiğinden döndük ama artık şapkada tavşan da kalmadı. Ha batar da ne olur? Biz de Mısır gibi iflasa mı gideriz ya da Pakistan gibi? Yok işte artık döviz işlemleri yapamazsın Türkiye'de.
Zaten ramak kalmıştı.
Yani evet yani şapka avcı oldu. Şimdi bu yapılanlar çok tatsız ve yanlış oldu. Merkez Bankası'nın yaptıkları. Sebebi de şu. Eğer Merkez Bankası muzam karşılıkları arttırarak mevduat faizlerini yukarı itebiliyorsa, eğer bugün yapıldığını zannediyorum çünkü okudum anlayamadım tam bu resmi bir karar mı duyum mu ama kredi kartı taksit sayısı 12'den 3'e indirildi.
Reuters'ın haberi
ama resmi değil henüz açıklaması yok tamam. Bunlar zaten yapılıyor yapılabilecekse niye baştan gidip döviz işlemlerini kısıtlama getirip bankalara gözdağı veriyoruz? Çünkü bu panik ifadesi. Belli ki bir seçimden sonra herkesin söylediği gibi çok daha acı bir reçete için yol açılıyor. Bu ortamda da dün Deutsche Bank çok cesur bir çıkışla Mart toplantısında 500 bas puan faiz artırılması beklendiğini söyledi. Bugün de Bank of America temel senaryomuz değil ama 300-400 puan faiz artışı gelirse şaşırmayız dedi Nisan'da. Ben de bir kurumun adını vermeyeyim. Yabancı kurumun temsilcisiyle görüşürken o da ben de Mart'ta faiz artırımı bekliyorum dedi. Şimdi normalde bu tip tahminleri ben de yaparım ve çok büyük bir önemi de olmaz. Çünkü ben ne Fatih Karahan'ı tanırım ne Saray'ın veyahut da Mehmet Şimşek'in ekibinin düşüncelerine vakıfım. Bu kurumların da bunu yaptığını iddia etmiyorum ama genelde yapılan şudur. Bu kişiler önce Ankara'ya giderler. Sonra büyük bankalarla görüşürler. Ondan sonra bizim gibi garibanlara da bir kahvaltı ısmarlayalım da gariban nasiplen. Dün Venge'deydik. Yani yemedik.
Yine efendim. Mi gizli sponsorluk?
Doğru isim söylemem. Keşke nerede bize her gün kebap gelse. Yok. Dolayısıyla hani onların söylediklerine bunlar şahsi tahmin demekten biraz daha fazla ağırlık verebiliyorum. Bu olursa dövizdeki çalkantıyı engeller mi? Kesinlikle engeller.
Şey önemli değil mi? Yani 300 mü 400 mü 500 mü?
100 puan yani 50 puan bile yapsa yeter. Sebebi de şu. Eğer Erdoğan seçimden önce dahi böyle bir şeye rıza gösteriyorsa demek ki seçimden sonra şemsiyeler açılacak. Şemsiye Akademisi.
Yağmur mu yağıyor?
Mübarek Ramazan günü yapma be Sevinç'im. Yani
şemsiye yağmurda açıyor.
Ondan sonra kapağını açacaksın şey.
Ben peki...
Bir kez daha söyleyeyim. Bu çok önemli.
Evet lütfen.
Evet yani çünkü bunu izleyicilerimizin muhakkak anlamasını istiyorum. Faiz artırımının boyutu hiç önemli değil. Eğer böyle bir karar verirse Merkez Bankası... Bir, Mehmet Şimşek'in görevden alacağı söylentisi ortadan kalkar. Çünkü demek ki Mehmet Şimşek'in istekleri doğrultusunda program yürüyor. İki, çok daha fazlasının yapılacağı ve Merkez Bankası'nın gerçekten enflasyonu durduracak, cari açığı dengeleyecek faiz seviyelerine çıkmasına prensip olarak izin verildiği anlamına gelir. Bence psikolojik açıdan çok büyük fayda sağlar, durdurur dövizdeki çalkantıyı.
Peki şimdi bir loto oynayalım. Siz hangi taraftasınız? Mart'ta atış olacak mı? Ben olmayacak diyorum.
Ben de olmayacak diyorum. Çok zor buluyorum. Ben hani Mart toplantısına daha önce itinayla kaçınılan gerekirse ek parasal sıkılaştırma yaparız. Ve bunun için belli ki de bir zaman verilir. Yani şimdi Nisan ayında yeniden değerlendireceğiz. Mart enflasyon verileri sonrasında ifadesi eklenirse bunu yeterli bulurum. Bir şey daha söyleyeyim. Bu dövizde çalkantı devam ederse mesela kredi kartı faizleri de artırılabilir. Belli ki bir şeylere izin var. Yani bizim Erdoğan'ın fikrini bilmiyoruz. Türkiye'de hiçbir şey şeffaf değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın Şimşek ve Fatih Karahan'ı çizdiği çerçeveyi ancak kendi hayalimizde canlandırabiliyoruz. Bu hayalde hemen hemen bir konsensus. Seçimlere kadar yok. Şimdi bu aşınmaya başladı. Bunu aşındıracak başka adımlar gelirse sanırım o da dövizde dalga boyunu biraz azaltır.
Murat Yetkin de çok deneyimli bir gazeteci. Ankara'da kuliste yere ve hatta haber de vermez. Onun dediği doğru işte ama buna tezat. Yani faiz artışı veya bir şeyle bakalım. Peki Nisan'a kalırsa ne olacak? Yani çok büyük değişiklik yaşar mıyız? Dedik ki işte metinde biraz bir değişiklik oldu. Nisan mesajını verdi. Nisan PPK'sını bekliyoruz. Ne yaşarız?
Ya devalüasyon olmaz yani. Şimdi bunu hakikaten...
Artık olun deyin de biz de yazarım.
Anlıyorum, biliyorum. Yani
100 bin, 100 bin, 200 bin yapmamız
lazım. Abi çok trafik kaybettim. Benim kanalımı seyreden yok artık. Yakında YouTube haber gönderiyor. Yer kaplıyorsun, seni serverdan sileceğiz. O hale geldik. Ya öyle bir ne kadar mazoşist bir millet ya. Şurada hakikaten batıyoruz diye video çeksek 500 bin kişi seyreder. Yok yani. Yok söyleyemiyorum. Mu? Yok öyle bir şey. İmkanı yok. Yani imkanı yok. Çünkü döviz talebinin iki kaynağı var. Bir içeride, iki işte ticari işlemlerden veyahut da dış borç ödemelerinden kaynaklanan. İkincisi söz konusu değil. Orada gayet başarılı Mehmet Şimşek ve onun söylediği gibi bankalarda çok rahat borçlanıyor. İçeriden kaynaklı. Onun da bir limiti var. İçeride sürekli olarak KKM'den çıkan dövize dönüyor. Bu bilinen bir rakam. Hiçbir şey yapılamazsa yeniden swap borçlanmasıyla bu Merkez Bankası'na transfer edilir. İçeride tehlike bir günde işte o 20 Aralık'ta 2 yıl önce, 3 yıl önce olduğu gibi insanların paniğe kapılıp dövize koşması, işte interbank işlemlerinin filan durdurulması. Onun olmasını gerektirecek bir siyasi ya da ekonomik ortam söz konusu değil. Brent 120 dolara çıksa böyle bir şey olabilir ya da ne bileyim.
Mehmet Şimşek ise.
Mehmet Şimşek tabii evet. Ben ona hiç ihtimal vermiyorum bu aşamada çok açık söyleyeyim. Üçüncüsü de siyasette ciddi bir gerginlik olur. Birden ne bileyim Yargıtay'a gider dava.
Bir sürü şey olabilir.
Evet, her şey olabilir. Girmeyelim o konulara. Ama bunun dışında orada yani KKM'den çıkışın dönem miktarı da işte ayda 4 milyar 5 milyar daha. Merkezin bunu karşılayacak rezerv var.
Ama anladığım kadarıyla faiz artışı kesin gelecek yani Mart ve Nisan'da.
Ya gelmezse Mehmet Şimşek'in görevde kalmasının da bir anlamı olmaz. Yani çünkü bu faizlerle bu enflasyonun durdurulamayacağı. Aksine Mehmet Şimşek onu da anlattı nazik bir şekilde. Bütçe politikası Merkez Bankası'na enflasyonu kontrol altına alması için destek verecek. Ve ben doğru okuduğumu zannediyorum ama bazen gazetelerde yanlış yazabiliyor. Bazen ben de oruçlu kafayla yanlış okuyabiliyorum. Deprem harcamaları dahil bütçe açığı milli gelir oranını 3'e indireceğiz dedi. Yani bunu teyit edelim. Yani sen teyit etme tabii. Mehmet Şimşek arasın. Ara Mehmet Şimşek'i sor.
İki dakika bekleyeyim hemen.
Eğer böyle bir şey olacaksa bu çok kuvvetli bir vaat. İngilizce'de yapıldığına göre yabancı yatırımcıları da etkiler. Çok kuvvetli bir vaat olmasının nedeni şu. Ya kardeşim her gün yeni bir şey açıklanıyor. Tamam emekliye ekzam yapmadılar. Ama onun yerine işte mecliste bir emekliye destek paketi tartışılacak Nisan ayında. Orada da kira yardımı, işte elektrik, gaz ödemesi yardımı gibi çok pahalı kalemler yer alıyor. Şimdi bunları söylerken tabii hep tekrarlıyorum kendimi ama söylenmesinde de fayda var. Ben fakirin, emeklinin düşmanı değilim. Sadece artan enflasyona yetişmek için insanlara para yardımı yapmanın sorunu çözmediğine, hatta ötelemediğine inanıyorum.
Murat Kurum nasıl buluyorsunuz? Geçen hafta yine, son bir hafta yine şovunu yaptı.
Vallahi zor buluyorum. Hiçbir anketlerde bulamıyorum. Sokakta bulamıyorum.
Niye canım sokakta, televizyonda hakkını yemiyorum?
Belli kanallarda evet ama halkta karşılığını bulamıyorum.
Vallahi ehliyetsiz araba inanılmaz bir gaz.
Yani hakikaten nasıl seçti Erdoğan? Ben şahsen... Bir de adamcağızı da suçlayamıyorum yani. O bir teknokrat hani siyaset yakışmıyor üstüne oturmuyor. Şu çok önemli. Şu anda anketlere baktım işte Konda 7 puan bulmuş. Bu arada bu Konda bu anketi üstlenmedi. Üstlenmez zaten.
Ama size.
Evet. İbrahim Uslu 2-3 puan buluyor galiba. Bekir Ağırdır 2-3 puan buluyor.
Mak 2-3 puan
evet.
Bulmuş.
Şimdi bunların önemli ve doğru olduğu düşüncesindeyim. Sebebi de şu. Gerek Erdoğan gerek kurum sürekli olarak siyasi propaganda yapmaya başladılar. Artık altyapı ve hizmetler gündemde ikinci sıraya düştü. Burada da söylenenlere dikkat ettiğimizde Netanyahu'ya saldırı, Gazze'ye yardım filan. Bunlar yeniden refaha kayan tabanı yeniden konsolide etmek amacını taşıyor. Tabii bir de o var. Yani hani Erdoğan siyasi olarak çok sert rekabette bulunan bir lider. Ama yine de Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan'ın oğluna kullanılan ifadeler bence İslamcı kesimde çok büyük bir rencide olma süreci yaratır. Ben doğru olduklarını da düşünmüyorum. Yani Eski Erdoğan 10 yıl önce belki yapabilirdi ama şimdi artık oyu 35'lere düşmüş, 32'ye düşmüş partinin lideri olarak ben yaptıklarını ters tepeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla açıkçası Murat Kurum'un bu noktadan sonra seçimi kaderini değiştirebilecek bir şey yapacağını zannetmiyorum. Orada işte bir yeniden refahla son anda artık yani Fatih Erbakan çok kızgın anladığım kadarıyla ama siyaset bu belli yani olmaz. Olabilir. İkincisi eğer öyle bir şey bu şimdi söylediğimi yaparsa Mehmet Şimşek de kurtaramaz programı. O da en düşük emekli aylığı asgari ücrete denklenir ve asgari ücrete de bir zam yapılır yıl ortasında. Ondan sonra da hazinenin temerrütünü konuşmaya başlarız. Bu da bir şaka değil. Bu da yani hani sen söyledin ya felaketli bir şey söylersen 100 bin tiraj yaparız diye. Bu şaka değil. Bu şaka değil. Ama sakın ha. Nein. No. Niyet.
Ama bu düşük ihtimal çok ya. Hiç öyle bir şey almıyoruz.
Yahu Öcalan'ın kardeşinden mektup getiren bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Yani kardeşim Allah rızası için bana yapılmaz deme. Ha inşallah yapılmaz. İnşallah Sayın Erdoğan'a bunun zararları anlatılmıştır. Ama yani benim kaygım şu. Ankara İzmir'den vazgeçebilir veyahut da diğer kentlerden vazgeçebilir Erdoğan. Pek de kasmaz.
Pek İstanbul'da
evet Ankara. Ankara'da zaten artık yani Mansur Yavaş geride gözüküyor çünkü tur atmış.
Atiye Bey bakın. Prodüksiyonu şey yaptınız, masraf yaptınız bize.
Evet, koltukları. Bunları size fatura. Şimdi yani bir işte Sayın Metropol İdarecisi Özer Sencer de söylüyor. Yani İstanbul'u alırsa İmamoğlu artık ondan sonra yalnız Yargıtay çelmesine düşürebilirsin ya da Cumhurbaşkanı olur. İkincisi rant çok önemli. Yani bütün bu tarikatların falan rantı kesildi. Ve bunlar artık iyice kaşınıyorlar. Yani huysuzlanmaya başladılar. İşte bir kısmı Sayın Fatih Erbakan'la falan görüşüyor. Açıkçası orada kendisi yani o kentsel dönüşüm Erdoğan'a destek veren yandaşlar
olmaz,
için
olmaz,
bir altın madeni. Evet. Bunları bırakamazsın geriye. Dolayısıyla o gece ne olacak ben çok endişeliyim.
Evet ama sanki İYİ Parti'nin CHP'ye verdiği zarar, Yeniden Refah Partisi'nin AKP'ye verdiği zarar karşılaştığımızda sanki Yeniden Refah daha çok zarar verdi.
Korkunç.
Ki daha küçük bir parti evet. Oy oranı olarak İYİ Parti'den ama tabii daha çok daha eski bir gelenek. Yani Yeniden Refah bayağı bir oyun denklem değiştirici partiye dönüştü. Yani
Bekir Ağar'da çok güzel anlatıyor bunu. İttifaklar arası geçişkenlik yok. İttifak için çok büyük geçişkenlikler var. Mesela onu söylemedi ama MHP'nin de AKP'den oy çalıp bazı Anadolu kentlerinde belediye başkanlıklarını kazanabileceği var. Ve Yeniden Refah seçmeni çok kararlı. En az CHP seçmeni kadar Erdoğan'a kızgın. Bu ideolojik nedenlerden çok...
Evet, ideolojik mi ekonomik mi onu soracağım?
Ekonomik nedenlerden olduğunu zannediyorum. İdeolojik vardır eminim. Hani Sayın Erdoğan ve ailesi ne kadar Müslümanlık kurallarına göre yaşıyor? Bence yaşamıyor. Bir şey daha söylemek zorundayım. Ben kadınlar hakkında konuşma sahibi değilim ama bir Türk vatandaşı olarak Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Rahim kanseri aşısı. Hakikaten belediyelerden böyle hizmetler bekliyoruz. Yani bina yapmayı bir kenara bırakın. Herkes yapıyor onu.
Evet gerçekten Mansur Yavaş da biraz İstanbul'un bir tık daha gölgesine kalıyor. Ama gerçekten çok...
Bu arada o da yani hani Ankara'yı belki gözden çıkarmış olabilir ama bence Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanımıza karşı rakip olarak ortaya çıkabilir.
Evet iki evet öyle gözüküyor.
Ya şunu da sormayacaksın istiyorsan da kesersen ama şunu da söylemekte fayda var. CHP açısından başka türlü olabilir belki ama AKP açısından seçimi kazandım demenin tek bir kriteri İstanbul'u almak. İstanbul kaybederse AKP tabanı isyan edebilir ve o zaman Mehmet Şimşek'in geleceği hakkında biraz daha endişeli olurum.
Şimdi tabii onu da sorayım. Erdoğan son seçim mi?
Ya işte biliyorsunuz bu devamlı kurt diye bağırarak köye koşan çoban hikayesi. Az bu sefer birkaç nedenden dolayı daha dikkatli izliyorum ve ne zaman dikkate alacağımı da biraz sonra söyleyeceğim. Biraz sonra biraz bizden sonra. Ayrılmayayım. Biraz sonra Atilla Eşitler'den büyük ifşa geliyor. Bu bir erken seçim aslında çağrısı olabilir. Çünkü erken seçimde Bekir Bozdağ'ın işaret ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi ikna edilebilirse ve edilebilir. Sebebi de şu, İstanbul'u kazandı.
İmamoğlu aday.
İmamoğlu, ekonomi Erdoğan diyecek ki ha öyle mi? Peki hadi gelin bakalım.
Muhalefet seçime kaçamaz zaten.
Kaçamaz. Zaten öyle bir çağrı gelse o erkek kadınlığın yani. Özür dilerim ama.
Evet. 8 Mart'ta yeni geçti.
Şey, aynı hatayı yapmayalım. Çok kaliteli voleybolcu kız kardeşimizi adam gibi adam diye federasyon Türkiye böyle. Neyse. Gerçekten şey, ya bunlar korkutucu senaryolar ama sağlık nedeniyle olabilir. Ne zaman ciddiye alırım? Ortada iki görünen aday var onun halefi olarak. Bilal Bey ve Selçuk Bey. Eğer bunlardan biri veya ikisi kabinede yer alırlarsa, çünkü yani bir çırakta artık kalfalığa geçirip yetiştirmek lazım. İkincisi görmek lazım. Yani Berat Albayrak'ın gitmesinin belki nedenlerinden biri de partide çok büyük bir tepki yaratmıştı. Yani Erdoğan bence onun zaten bir halef olacağı, alamayacağını gördü.
Bir ay Erdoğan, Selçuk Bayrak da bir his daha var. Berat Albayrak.
Yok, Berat Albayrak bence o şeyi geçti.
Öyle mi? Bitti mi?
Yok, o zaten yani...
En tecrübesi o siyasette.
Evet ama Sayın Cumhurbaşkanı, yani ben anketleri ve o zamanki konuşmaları hatırlıyorum. Çok ciddi tepki yaratıyor partide. Yani partiyi tutamaz. Şimdi bu, yani burası Kuzey Kore değil. Ben emrettim, evet. Olmuyor. Demirel bunu denedi, Özal denedi, olmadı. Geriye bırakılan adayın en azından selefinin bazı özelliklerini taşıması lazım. Mesela Fatih Erbakan yalnız Sayın Rahmetli Erbakan'ın çocuğu değil, aynı zamanda başarılı bir siyasetçi, karizmatik bir siyasetçi. O yüzden Berat Bey, o... ya tamam biliyorum ya, Berat'ı çok seviyordum ama şimdi arkadaşlar gerçekçi olmak zorundayız. Yani ben ne yapayım ki? Şurada bir tane ihale alamadık ama neyse, o konuyu bir kenara bırakalım. Ya ben 6 ay Berat Bey'in reklamını yaptım. Ben öldürdüm kendimi. Bütün itibarımı sıfırladım. Karşılığında bu
çok angaj oldunuz çok.
Çok angaj. Şimdi de Mehmet Şimşek angajım. Bakalım başımıza ne gelecek. Tabii o. Ben böyleyim ama yani böyle hissiyatıyla fırtınalar yaşayan sürekli
sanatçı
olarak,
ruhu bir insan.
Sanatçı şey böyle yani, ne bileyim hani öyle işte.
Kabine tabii değişiklik olursa seçimden sonra, ki yüksek ihtimal o da konuşuluyor. Orada hani saydığınız iki isimin hangisinin kabineye geleceği aynı zamanda ekonominin gidişatıyla ilgili mesaj veriyor. Çünkü Mehmet Şimşek ilk geldiğinde görevden, ilk derken bu seçim sonrası, Selçuk Bagaktar'ın hani bu işin ikna ettiği söyleniyordu. Yani o biraz duydum, evet. O yüzden hani orada o kimin ikinci adam olacağı, aynı zamanda ekonomiyi de kimin yöneteceği değişiyor.
Tabii. Bir şey daha var. Eğer Sayın Erdoğan niyetinde samimiyse, bu Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesini de açıklıyor. Çünkü belki de kendisinden sonra geleceğe, çünkü seçim 2028'de olacak, bu istikrar programı vasıtasıyla temiz bir sayfa bırakmak istiyor. Daha kolay yönetilebilen bir sayfa bırakmak istiyor ve belki de diyecek ki, ya anayasa değişikliği falan artık önemli değil. Önümüzdeki iki yıl biraz kemer sıkalım. Nasıl olsa bunun siyasi bedelini ödeme tarihi geldiğinde benim adayım çok daha güçlü büyüyen, düşük enflasyonlu bir ekonomi bulacak. Çok mu sıkıldın Semihciğim? Çok mu uzun konuşuyorum canım benim? Keselim abi ya. Ya istediğin yerde kes. Ya burada halka bir şey anlat. Ya halka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yani tövbe. Ne yapacaksın yani? Rejinin
arkadaşım yazdı da bir sıkıntı varmış teknik olarak. Onu çözmeye çalışıyoruz. Rica ediyorum.
Teknik sıkıntı var yani. Ben istemiyorum bu kadro içinde. Biliyorum yani. Diğer arkadaşların da tepkilerini biliyorum. Böyle bir niyeti varsa bir özetleyeyim. Özür dilerim. Bir, Bilal ve veya Selçuk Bey'i kabinede görürüz. Ya da çok önemli bir müsteşarlıkta görürüz. İki, o zaman bu anayasa değişikliğinden vazgeçilip halefin daha başarılı bir özgeçmişle göreve talip olması için Türkiye'de kuvvetli bir istikrar programı uygulanır.
Esasında bununla ilgili çok sorun var seçimle ilgili ama daha iki programımız daha var seçim öncesi senaryolar üzerine.
Bilmiyorum vallahi artık yani hani.
yok var söz. İki program daha şey yapacağız.
Ha, iki program daha idare edeceğiz.
Seçim sonuçlarına göre Murat Bey kazanırsa size yoga gireceğiz artık.
Allah.
Evet Atiye Bey, Engin siyasi görüşlerinizden yararlandıktan sonra kısa sorularım var bu hafta. Önce istiyorsanız bir tebrikle başlayayım yine. Kredi kartını oyacak dediniz, çok az bahsettiniz biraz önce ama kredi kartına hamle geldi. Tebrik ediyoruz.
Birkaç kişi... Beni dinlemeyin, benim her söylediğim yanlış çıkar. Ters manyelciyim ben. Şöyle miydi kalp işe? Kalp işe, aman ne olur yanlış anlaşılmasın.
Kemal Kılıçdaroğlu yapıyordu en son ama.
Oh boy.
Ödeme dengesi. Cari açık. 2,5 milyar dolar açık verdik. Tahminim çok az üstünde. Hem finansman net hata noksan kısmı var. Hem cari açığı hem de bunun finansmanı nasıl yorumluyorsunuz?
Cari açık gelişmeleri iyi. Bizim baktığımız iş talep göstergesi olan altın ve enerji cari fazla var. Gayet güzel. Ve bu ay bile turizm gelirleri 2.2 milyar. Yani bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Yaz için umutlu olmamızı sağlıyor. Finansman da gayet rahat. TCMB rezerv biriktirmeyebilir ama yani döviz talebinin oradan kaynaklanmadığı çok belli. Çünkü bankalar kalemine falan baktığında rahatlıkla yenilemişler banka ve finans dışı özel sektör. Net hata noksandan çıkışlar çok ilginç. Bunların siyasi bir nedeni yok. Açıkçası aklıma iki sebep geliyor. Bir, bu Rus kişilerin ve kurumların hesapları kapatılıyor. Bu evet, süre gelen bir şey olabilir. İkincisi, seçim öncesi Türk şirketleri çeşitli nedenlerle yurt içine transfer ettikleri sermayenin bir kısmını, ki gayet meşru bir şey bu, yani yanlış olduğunu söylemiyorum, yeniden yurt dışına gönderip yurt dışındaki döviz birikimlerini takviye ediyor olabilirler. Çünkü biz şunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bir kurumun yurt dışında döviz birikimi varsa muhtemelen bir şeye karşı da teminat gösteriliyordur. Dolayısıyla ondan kaynaklanıyor. Açıkçası başka bir neden göremiyorum. Çünkü şu anda getiri nedeniyle veyahut da siyasi risk nedeniyle Türkiye'den çıkmanın bir anlamı yok. Ama genel olarak baktığımızda yani Mehmet Şimşek'in tabii ki hataları ve eksiklerini tartışıyoruz ve tartışmalıyız. Ama enflasyon konusunda program hiç başarı elde edemediyse de ekonominin dış dengesinin dengelenmesi konusunda bayağı büyük başarı elde etti. Yani sene sonunda 30'la kapatabiliriz. Bu da şu çok enteresan. Eğer bu kadar yapılan zamlar piyasaya gelir pompalıyor, bunun bir miktarının da ithalata kayması lazım. Onu göremiyoruz açıkçası. Çok çok ilginç şeyler oluyor ekonomide. Yine bununla bağlantılı olarak cari açıkladı. Mesela dün TÜİK perakende satışları, evet, açıkladı. Ocak'ta 6 ayın zirvesi. Ama toplam ciro endeksine bakıyorsun. Sadece yıllık %63 artmış. Bu para kazanamıyorlar anlamına gelir bugünkü enflasyon ortamında. Yani çok ilginç şeyler oluyor. Belki bu gelirlerin piyasa yansıması daha fazla zaman alıyor. Ama özetle söylemek gerekirse Fitch'ten not arttırdı. Ben Mehmet Şimşek'e katılıyorum. Yani seçimden 1-2 ay sonra da bu politikaların süreceği belli olursa S&P ve Moody's de gelir. 1-2 kademe her ikisi de not artırabilir. Ve bu da tabii Türkiye'ye sıcak para girişini güçlendirir ve dış finansmanın maliyetlerini azaltır. Açıkçası Ukrayna'daki savaşın gidişatı ya da başka bir nedenden dolayı Brent'in 120-130 dolara çıkıp orada kalması dışında ben dış dengenin Türkiye'ye bir sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer bir şekilde Mehmet Şimşek'i görevden alma hatası yapılırsa kışın döviz krizine gireriz.
Can Sipahani savunuyorsunuz Mehmet Şimşek'i. Bravo. ABD enflasyon açıklanacak. Ne bekliyorsunuz?
Ya yukarı yönlü bir sürprizin daha olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben uzun zamandır kendi mecralarımda da bunu savundum. Bu kadar hızlı büyüyen bir ekonominin enflasyon üretmemesi imkansız. Bu kadar hızlı artan istihdamın iş talebi pompalaması ve enflasyona katkıda bulunmaması imkansız. Dolayısıyla bir yukarı yönlü sürpriz olasılığı var. Ama onun da ötesinde şahsen bugün enflasyon özellikle çekirdek Fed'in baktığı gösterge çok hızlı bir düşüş sergilemezse ben şu anda piyasa konsensüsü olan Haziran'da da faiz indirimi beklemiyorum.
Piyasa için negatif o zaman ABD piyasa.
Ya evet, riskli varlıklar için negatif. Bizim için de bir miktar negatif çünkü borçlanma maliyetlerimizin daha uzun süre yukarıda kalacağını gösterir. Bence ya ben S&P 500'ün yükselmesini anlıyorum. Çünkü hakikaten Amerika'nın muhteşem bir teknoloji devrimi hikayesi, evet, var ve bu hisselerde fiyatlanır ama ABD tahvil faizlerinin düşmesi ve dolar endeksinin düşmesini anlayamıyorum. Bence burada hatalı bir fiyatlama var.
Türkiye seçim geçse de ABD seçimi konuşsak ya. Trump, Biden falan.
Ya vallahi ne keyifli olacak. İstediğimiz gibi. Of, bildiğin gibi şöyle yapabilsek, böyle bir geçirsek.
Evet, Duhak, her şey serbest.
Bunakla ruh hastası. Amerikan güreşi gibi. Undertaker ile Widowmaker. Yani mezarcı ile dul yapıcı.
Teşekkür ediyoruz.
O Amerikan güreşi seyredenler bilir.
ABD yayınını heyecana bekliyorum size. Altın?
Altın da sonuna geldik oyunun artık. Niye? Daha fazla çıkmaz.
ABD faizi
fiyatlandı.
Fiyatlandı mı?
Fiyatlandı. Bence altındaki hareketin önemli nedenlerinden biri Bitcoin çok gittiği için Bitcoin'e yatırım yapacak olanlar altına geçmeye başladılar. Yani altın 2200 doları aşması için ons başına konuşuyorum. Ukrayna veya Gazze'de çok sakat olaylar olması lazım. Trump konuşacağız. Benim okuyabildiğim kadarıyla Trump'ın getirebileceği her türlü risk Ağustos'tan önce fiyatlanmıyormuş.
Gram altın tabii, o da iş farkı.
Ya orada da fazla para kazanaması. Yani gram altın ons altında %5 belki bir prim kaldı yukarıda. İçeride dövizi tutuyor Merkez Bankası, hesaplasınlar artık. Yani mevduata bir alternatif olarak karşımıza çıkmaz.
Teşekkür ediyoruz Atilla Bey, çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kahveyi döktüğünüz canınız sağ olsun. Prodüksiyon karşılayacağız.
Yukarıdan, evet, evet. Elime vurdular.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.